Ayrım 17, Hırsız, Clive Cussler, sayfa 209. Arthur Curtis, Hans Reuter'le olan randevusu için kinoya bir saat erken gitti. Dar salon, Sarah Bernard'ı izlemek için gelen kadınlı erkekli 100 kadar müşteriyle doluydu. Curtis birasını alıp perdeye doğru yürüdü. Daha önlerde bir koltuk arıyormuş gibi yaptı. Ama aslında başka bir çıkış yolu var mı diye bakınıyordu. Yoktu. Yangın çıktığı takdirde veya Reuter ona ihanet ederse durumu çok tehlikeli olacaktı. En güvenli hareket kino dışında kalıp birasını barda içmekti. İçini kemiren bir huzursuzlukla karanlık salondan çıktı ve barda kendine bir yer buldu. Saat 7'ye 20 kala elinde alet kutusu, tulumu, talaşla kaplı bir marangoz geldi. Bira sipariş etti, yavaşça yudumlarken kinoya giriş kapısına hiç bakmadan sanki bir arkadaşını bekliyormuş gibi sokağa açılan kapıyı gözlemeye başladı. Curtis adamı dikkatle inceledi. İçindeki huzursuzluk giderek artıyordu ama bunun kaynağını bulması çok uzun sürdü. Nihayet onu tedirgin eden şeyin talaş olduğunu anladı. Alman işçileri çok titiz olurlardı. Günün sonunda mutlaka temizlenirler, işten eve giderken bile üstü başı talaş içinde dışarıya çıkmazlardı. Oysa bu adamın hiç acelesi yoktu, kadehini dudaklarına bile götürmüyordu. Art Curtis birasını bitirip barmene başıyla veda ettikten sonra ön kapıdan sokağa çıktı. Akşam havasını solurken dükkanlarla ve derme çatma binalarla dolu semtte yürüyüp etrafı kolaçan etti. Şans eseri Hans Reuter erken gelmişti. Hızlı adımlarla başı önde yürüyordu. Ya takip edilme endişesi yoktu ya da bir deve kuşu gibi kendi görmediği şeyden ona zarar gelmeyeceğini düşünüyor olmalıydı. Curtis hemen bir karar verdi ve sokağa kolaçan ederken kimsenin onu izlemediği kararına vardı. Koluna girdiği anda Reuter irkildi. Sinema yerine yürümeye devam edelim.
Neden dedi Reuter.
Ama parayı olan düşkünlüğü yüzünden Curtis ne derse onu yapmaktan başka çaresi yoktu. İşimizi yarım dakikada bitirebiliriz. Bana o ismi ver. Sana paranı vereyim, ayrılıp kendi yolumuza gideriz. Kendi yolumuzda kaçarız demek istiyordu. Ofisin canı cehenneme, kendisi doğruca Fransa sınırına kaçardı. Ama Reuter'e gözlem altında olduklarını söyleyecek değildi.
Adamın adı,
ona maymun diyorlar. Isaac Bell ona akrobat diyordu. Gerçek adı nedir?
Bilmiyorum.
Bilmiyorum demen için sana para vermiyorum diye tersledi onu. Curtis bir yandan gözleriyle sokağı tarayarak. İşçiler evlerine dönüyorlardı. Alışveriş yapan el ele tutuşmuş çiftler gördü. Ortalıkta hiç polis görünmemesi ona tuhaf geldi.
Bir subay.
O kadarını zaten biliyordum.
Ama tüm general olduğunu bilmiyordun dedi Reuter.
Adı olmazsa rütbesinin hiç önemi yok diye yalan söyledi Curtis. Eğer bilgi doğruysa bu kadar yüksek rütbe ihtimalleri çok aza indirirdi.
Sana tarif etsem yetinir misin diye sordu Reuter.
Çok kesin bir tarif olması lazım. O sırada bir sokak lambasının altından geçiyorlardı. Curtis onun yüzüne dikkatle baktı. Kendine çok güvenen bir ifadesi vardı.
35 yaşında, orta boylu, güçlü bir yapısı, sarı saçları, yeşil gözleri ve maymun gibi uzun kolları var.
35 yaşında bir tüm general Alman ordusu için sıra dışı bir şeydi. Ama tarifin geri kalanı yalan olamayacak kadar ayrıntılıydı.
Bana bu kadarını söyleyebiliyorsan adını da biliyorsundur. O yaşta, o görünümde iki tane subay olamaz. İsim vermezsen para yok.
Bisiklet üstünde iki adam Didon önündeki sepetlerinden P-08 Luger tabancalarını çıkardılar. Arthur Curtis arka tarafında marangozun kin toptan fırlayıp alet kutusunu yere bıraktığını duydu. 29. Kısım. Hans Reuter kaçmaya çalışırken bisikletler onu vurdu ve kaldırımın kenarına devrildi. Sokaktaki yayaların bazıları çığlıklar atarak yere yatarken bazıları da çevredeki dükkanlara sığındı. Bu arada Art Curtis kendi tabancasını çıkarmıştı. Hemen döndü ve isabetli bir atışla marangozu göğsünden vurdu. Sonra tekrar arkasına dönüp iki el ateş etti ve en yakındaki bisikletliyi yaraladı. Iskalamış olduğu adam ateşine karşılık verdi.
Art Curtis 9 milimetrelik merminin gövdesine isabet ettiğini hissettiği anda kendini sırtüstü yerde buldu. Birisi polis diye bağırmış olsaydı yattığı yerden kalkmazdı. Ama kimseden ses çıkmadı. Bisikletli adamların elinde ordu tabancaları vardı ve polislerin o semte gelmemeleri emredilmişti. Demek ki bu adamlar oraya onu öldürmek için gelmişlerdi. Bu düşünce ona ayağa kalkmak için kuvvet verdi. Onu vuran adam şaşırmıştı. Tabancasını doğrultup nişan aldı. Van Dorn dedektifi 2 metre ötesindeki hedefe nişan almak için çok değerli zamanını harcamadı. Tetiği çekti ve cesedin üstünden atlayıp koşmaya başladı.
''Yüzün hortlak gibi beyaz dostum'' dedi yaşlı Alman çavuş Curtis yanındaki iskemleye çökerken. ''Dün gece içkiyi fazla kaçırmışım.''
Curtis kendi kendine bunun sadece hafif bir yaralanma olduğunu söylüyordu. Ama hala içinde olan kurşunun daha büyük bir hasar verdiğini ciğerlerinde hissediyordu. Hiç değilse herhangi bir kemiği kırılmamıştı ve her nasılsa ceketinde hiç kan yoktu. Sadece güve yeniği gibi küçük bir delik vardı. Fakat nefes alırken canı yanıyordu, başı dönüyordu ve çavuşun bira bahçesine kadar yürümek neredeyse onu öldürecekti.
''İyi Alman birası o sorunu halleder. Garson, dostuma bira getirin.''
Arthur Curtis birası gelene kadar dinlendi. Sonra yaşlı adama kadeh kaldırarak, ''Emekli olmadan önce maymun lakaplı bir tümgeneral olduğunu hatırlıyor musun?'' diye sordu. Yaşlı çavuş başını iki yana salladı.
''Hayır.
Geçen gün duydum. O kadar yüksek rütbeli bir subay için tuhaf bir lakap.''
''Demek ki o kadar yüksek değilmiş.''
''Ne yani o kadar yüksek değilmiş derken ne demek istedin?''
''Ben kaç yıl oldu bakayım? 6 yıl önce emekli oldum. O adam o zaman sadece albaydı ama çok genç bir albay. Ama ne adamdı ne askerdi be. Onun gibi bir savaşçı göremezsin. Dediklerine göre Afrika'da savaşmak için birliğinden ayrılmış. Boer komandolarıyla birlikte gerilla savaşı yapmış.''
''Onu tanıyor musun?''
''Ben mi? Berlinli bir çavuş Prusyalı bir aristokratı mı tanıyacak? Şaka mı ediyorsun dostum?''
Curtis ani bir sızıyla yere devrilmemek için masanın kenarına tutundu.
''Yani onun emrinde çalıştın mı hiç?'' demek istedim. ''Hayır, onu sadece şöhretinden tanıyorum. Herkes hayrandı. Eminim hala da öyledir.''
''Ona neden maymun diyorlar?''
''Yüzüne karşı diyemezler.'' dedi çavuş kıkırdayarak. ''Tanrım, Albay Zemler ona böyle diyen birinin kulaklarını kesip yedirir.''
''Zemler? Ama neden ona maymun diyorlar?''
''Maymuna benziyordu. Maymun gibi çok uzun kolları ve kocaman kaşları varmış.''
Çavuş etrafına bir göz atıp sesini alçalttı.
''Pek safkan Brusyalı aristokrat tipi yokmuş, anlarsın ya. Daha çok benim gibi köylü tipi varmış.''
''Zemler bir Prusyalı adıdır sanıyordum.''
''Elbette, üstelik Rotlu olduğunu söylüyorlar. Yani kovalarca Prusya kanı var ama üstün ırk tipi yok işte. Dostum sen iyi misin? Bir ayağın çukurda gibi görünüyorsun.''
''İlk adı nedir?''
''Christian.''
Arthur Curtis ayağa kalkabilmek için bütün gücünü topladı. ''Galiba bu iş bir içkiden daha fazlası. Öğlen yemeğinde yediğim midyeler bozuktu herhalde. En az bir düzine yedim. Galiba gitsem iyi olacak. İzin ver ben ödeyeyim.''
''Hayır dostum, her zaman sen ödüyorsun. Bir ana neredeyse dokunmadın bile. Hesabı ben öder, bir anı ben bitiririm. Sen eve git, hemen yat.''
Ana istasyonlardaki telgraf ofisleri bütün gece açık olurdu. Curtis'in niyeti Zemler'in adını ve tipinin tarifini New York ofisine Isaac Bell'e göndermekti. İşi garantiye almak için de bir nüshasını Paris'teki Van Dorn ofisine iletecekti. En yakındaki istasyona giderken aydınlık sokaklarda sendeleyerek yürüyüşünün dikkat çekmeyeceğini umuyordu. Ana girişte bir an durdu ve bir büfenin aynasında ceketinde kan lekesi var mı diye baktı. Kan yoktu ama polislerin karşıdaki telgraf ofisinde sıraya girmiş adamların belgelerini kontrol etmekte olduğunu gördü. Aynı işlemi bütün gece açık olan her telgraf ofisinde ve büyük ihtimalle bütün hastanelerde de uyguluyor olmalıydılar. Ve gecenin daha geç saatlerinde barlar, restoranlar ve sokaklar tenhalaşırken yolda gördükleri herkesi çevireceklerdi. 600 kilometre uzaktaki Fransa sınırı ancak bir hayal olabilirdi. Zor bela yürüyebiliyordu. Evine, pansiyonuna da gidemezdi. Canavar bozması meraklı bir pansiyoncu kadın ve her işe burnunu sokan müşteriler vardı. Onu aydınlık giriş holünde gören birisi hemen ne durumda olduğunu ihbar ederdi. Daha önce mobilyalı bir özel daire tutmayı pansiyona yerleştiği için kendine küfretti ve sonunda ofisine sığınmaya karar verdi. Hiç değilse orada dinlenip gücünü tazeler, ertesi sabahta erkenden sınıra doğru yola çıkardı ya da belki Kuzey Denizi sahiline giderdi. Berlin'de 1,5 milyon insan yaşıyordu. Sabahları herkes aceleyle işlerine giderken tren istasyonları polislerin kontrol edemeyecekleri kadar kalabalık olurdu. Tüm dikkatini attığı adımlara vererek tramvay durağına yürüdü. Saat 11'e kadar sefer yapılırdı, zamanı vardı. Bütün gücünü kullanarak tramvaya bindi. Sonra durağına gelince aynı çabayı göstererek indi ve yere düşmemeyi başarıp ofisine doğru yürüdü. Sokağın karşısında trench coatlu bir adam duruyordu. Arthur Curtis elini cebine götürüp Browning tabancasını yokladı. Namluya sürülü bir şarjörde iki mermisi vardı. Etrafa bakıp adamın partnerini aradı ve onun bir kapı eşiğinde durduğunu gördü. Kaldırımdan inip yola çıkarak ikisinin de gizlendikleri yerden ayrılmalarını sağladı. Adamlar çabucak bakıştıktan sonra harekete geçtiler. Curtis onların yaklaşmalarını bekledi. Silahlarını, yine orduya ait Luger tabancalar çektikleri anda ceketinin içinden iki el ateş edip ikisini de devirdi. Sonra sendeleyerek binanın içine girdi, zorlukla merdivenleri çıktı, anahtarıyla kapıyı açıp içeriye girdi ve kapıyı kilitledi. Tabancasını dolduracak kadar gücü olduğundan emin değildi, her an başkaları gelebilirdi. Birden masa lambası yanınca ateş etmek üzere o tarafa döndü. ''Ne oldu?'' diye sordu Paul'in. Gözlerinde uyku mahmurluğu, yüzünde yanağını dayadığı kolunun izi vardı. 30. kısım. Bir şey yok, eve git haydi, hemen git buradan.
Özür dilerim, ödevimi yapıyordum, uyuyakalmışım, eve gidemem, annemin arkadaşı.
Hemen git buradan diye bağırdı Curtis. Kız irkildi, gözleri yaşardı. Curtis öksürmeye başladı, elini ağzına bastırdı, eli kan içinde kalmıştı.
''Tanrım'' dedi kız, ''sen vurulmuşsun.''
''Işığı söndür.''
Kız hemen söyleneni yaptı. ''Geliyorlar mı?''
''Az sonra'' dedi Curtis. ''Git buradan, pencereden çık.''
Kız iskemleden fırlayıp Curtis'in masasının arkasına geçti. Sokak lambasının ışığında silüeti görünüyordu. Hiç kımıldamadan olduğu yerde kaldı.
''Çabuk ol'' dedi Curtis, ''hemen kaç.''
''Seni bu durumda bırakamam.''
''Git.''
''Benimle gel.''
''Keşke gelebilsem.'' ''Bırak bir merdivenden inmeyi, adım atacak halim yok. Git lütfen, onlar gelmeden git buradan.''
''Seni bırakamam.''
''Seni öldürürler Paulin.''
Kız çantasını karıştırıp içinden bir şey çıkardı. Curtis bir tabanca orozunun çıkardığı sesi duydu.
''O da nesi?''
''Bir tabanca satın aldım.''
Arthur Curtis içinde bir şeylerin öldüğünü hissetti. ''Budala çocuk, sanki ben Sherlock Holmes'müşüm gibi burada kalıp benimle birlikte ölecek diye geçirdi içinden. Bu dünyadan ayrılırken yanında bir de bir çocuğu sürüklemek kadar kötü bir şey olabilir miydi?'' Onun gitmesini sağlamak için tek bir yol vardı.
''Onu bana versene.''
Kız tabancayı kabzası önde ona doğru uzattı. Küçük bir revolverdi. Curtis tetik mahfazasındaki pası hissetti.
''Pencerenin perdesini çek. Bunu yaparken kenarda dur. Güzel. Pekala. Şimdi masa lambasını sadece masayı aydınlatacak biçimde eğ ve ışığı yak. Lamba loş bir ışık verdi. Orada oturayım.''
Curtis masasına gidip koltuğuna oturdu. ''Şimdi iyi bak.'' Şarjörü ve namludaki mermileri çıkardı, sonra namludaki yayı aldı. Bu parçaları masasından aldı, bir bezle sildikten sonra tabancayı tekrar monte etti. Yeni bir şarjör yerleştirip kıza uzattı. ''Şimdi sen yap bakalım.'' Paul'in aynı işlemi adım adım eksiksiz yaptı. Curtis buna şaşırmadı. Kız müthiş zekiydi, çok çabuk öğreniyordu.
''Güzel, unutma, mutlaka namluya mermi sürülü mü diye bakacaksın. Yoksa kazayla beynini uçurursun. Horozu böyle kaldıracaksın.''
Curtis onun ellerini yönlendirirken kızın yeterince kuvvetli olduğunu görüp rahatladı.
''Senin de ellerin benimkiler gibi küçük. Tabancayı hep temiz tut. İşte sana yedek bir şarjör.''
Çekmecesinden çıkarıp ona uzattı.
''Pekala, artık 14 tane kurşunum var.''
''Tabancanı bana mı veriyorsun?''
''Eğer birisi bunu senden almaya kalkışırsa, bu mümkün çünkü küçük bir kız görünümün var. Yapacağın şey şu, tabancayı o kişinin suratına doğrultacaksın. Sonra da sanki o orada yokmuş gibi boş bakacaksın. sanki onu görmüyormuşsun gibi, sanki o kişi saydammış gibi. O zaman senin onu öldürebileceğine inanır, anladın mı? Kız ciddi bir yüzle başını salladı. Hala dedektif olmak istiyor musun? Her şeyden çok. Şu andan itibaren sen Van Dorn'un stajyer dedektifisin. İlk görevin şu, Paris'teki Van Dorn ofisine rapor edeceksin.
Paris mi?
Rue du Bac caddesinde eski dostum Horace Bronson ofis şefidir, seninle ilgilenir. Üst düzey bir adamdır. Eskiden San Francisco ofisini yönetiyordu. Al sana para, ihtiyacın olacak. Curtis cüzdanındaki banknotlarla cebindeki bozuk paraları çıkarıp onun avucuna tutuşturdu. Sonra masanın çekmecesini açtı. Burada da biraz Fransız frangı var. Bay Bronson'a Van Dorn'un Amerika'daki baş dedektifine bir mesajın olduğunu söyle. Curtis soluklanmak için durdu. Ciğerlerine hava girmesi giderek zorlaşıyordu. Mesaj şu: Craig Rüstungsberg Limited şirketinin Amerika'daki ajanı Christian Zemler adında bir Alman ordusu tüm generali. Tekrar et bakayım. Paulin mesajı kelimesi kelimesine tekrar etti. Mesajın ikinci yarısı: Zemler'in takma adı Maymun. 35 yaşında, orta boylu, güçlü bir yapısı, sarı saçları, yeşil gözleri ve uzun kolları var. Maymun gibi. Tekrar et. Paulin tekrar etti. Şimdi hemen git buradan.
Ama seni bırakamam.
Bir Van Dorn stajyeri daima emirlere itaat eder. Curtis kızın yüzünü titreyen elleri arasına alıp gözlerine baktı. Bu çok önemli Paulin. Bu sorunu çözebilecek ve birçok insanın hayatını kurtaracak tek kişi sensin. Şimdi lütfen git. Curtis kızı itti. Paulin dudaklarını ısırarak paltosunu giydi ve Browning'i cebine soktu. Curtis ışığı kapadı. Kızın arka pencereyi açışını duyunca rahatladı. Yangın merdiveni basamaklarından inişini duydu. Sokakta ayak seslerini duymak için kulak kesilmişken bunun yerine merdivenden çıkan çizme sesleri duydu. Curtis kızın paslı revolverini alıp kapıya nişan aldı. Tabancanın elinde patlamayacağını umuyordu. Aslında çok da fark etmezdi. Ama gelenleri ne kadar uzun süre oyalarsa kız da o kadar uzaklaşabilirdi. Paris'ten telgraf var Bay Bell. Bell halinden memnun bir gülümsemeyle telgrafı aldı. Bunu getiren Van Dorn stajyer dedektifi ince yapılı bir gençti. Tertemiz gömleği, ütülü pantolonu ve eflatun papyonuyla Van Dorn Los Angeles ofisinin şöhretine yakışıyordu. Eksik olan tek şeyi eflatun bir melon şapkaydı. Büyük ihtimalle böyle bir şapka almak için para biriktiriyor olmalıydı. Cevabımı bekle lütfen. Isaac Bell zarfı açtı. Alman polisi Arthur Curtis'in vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Ayrıntılar için Berlin'e adam gönderdim. Bronson. 17. ayrımın sonu. Sayfa 221.